Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle: Kur'an-ı Kerim dinlemenin hükmü nedir? Uzanarak, yatarak Kur'an dinlemenin bir sakıncası var mıdır? İlla oturarak mı dinlemek gerekir?
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kur'an-ı Kerim bizim hayat kitabımız. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bizi bu dünya hayatında tek bir gaye için, tek bir hedef için var ettiğini bildiriyor. O da kendisine kulluk yapmamız. Bu kulluğun nasıl olacağını biz Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Ve o Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlayacağımızı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetinden kavruyoruz. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim bizim için çok önemli bir kutsal, binaenaleyh ona karşı saygıda, tazimde kusur etmememiz gerekiyor. Fakat bazen tabii bu tazim, saygı nasıl olacak? Bu meselede farklı bir takım gelgitler yaşıyoruz. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor ki Kur'an-ı Kerim okunduğunda onu dinlemek bizim üzerimize Cenab-ı Allah'ın farzı. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim okunduğunda sessiz olun ve onu dinleyin buyuruyor. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim okunduğunda bizim üzerimize düşen sessizliğimizi muhafaza ederek Kur'an-ı Kerim'i dinlemeye gayret etmek. Ama bugün dinleme vasıtaları çoğaldığı için, eskiden mesela Kur'an-ı Kerim'i dinlemek dediğimizde önümüzde bir hafız efendi veya Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilen bir kimsenin okuduğu, Kur'an-ı Kerim'i açarak okuduğu bir Kur'an-ı Kerim vardı. Bugün ise farklı mecralardan Kur'an-ı Kerim'i işte radyodan, internet üzerinden veya kayıtlardan dinleyebiliyoruz. Böyle olunca da Kur'an-ı Kerim'i çok farklı günlük hayatın içerisinde dinleyebileceğimiz zeminler ortaya çıkıyor. Her zaman da insan fiziken dinlenmiş olamayabiliyor. Evet, her halükarda ister canlı olarak Kur'an-ı Kerim'i dinleyelim, isterse banttan, bir kayıttan Kur'an-ı Kerim'i dinleyelim. Kemali edeple, pür hürmet, pür dikkat Kur'an-ı Kerim'i dinlememiz ve Cenab-ı Allah'ın bize Kur'an-ı Kerim'de neler anlattığına kulak vermemiz gerekiyor. Ama insan akşam yorgun argın evine gelmiş, ayaklarını uzatmak, dinlenmek istiyor. Veya bir hitap düşmüş, efendim yanı üzerine yatmış ama bir yandan da Kur'an-ı Kerim'i dinlemek istiyor. Onun yerine başka şeylerle meşgul olmak istemiyor. Bu gibi durumlarda Kur'an-ı Kerim'i oturarak, yatarak, efendim uzanmış bir pozisyonda dinleyebilir mi bir insan? Dinleyebilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın bir zikridir. Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden bir tanesi de zikirdir. Cenab-ı Allah da Allah'ı onlar kıyamen ve ku'uden ve ala cunubihim, ayakta, oturarak ve yanları üzerine yatmış olarak zikrederler diyor. Binaenaleyh Kur'an da bir zikir olduğu için ayakta okunabileceği gibi, oturarak okunabileceği gibi yanlarımız üzerine yatarken de okunabilir. Fakat burada şu tafsilatı göz ardı etmemek lazım gelir. İnsan yatarken de bir edeple yatar. Efendim eğer yorgun düşmüş, bir hitap düşmüş, vücut artık bir rahatlama moduna girmişse ayaklarını uzatır ama becerebildiği kadar, yapabildiği kadar dizlerini çekmeye çalışır, ayaklarını çekmeye çalışır. Binaenaleyh yine normal vakitten farklı olarak Kur'an-ı Kerim'le muhatap olmanın verdiği o heybeti koruyacak bir pozisyon kendisine oluşturmaya gayret eder. Nitekim ayakta da Kur'an-ı Kerim'i dinlerken efendim hal ve hareketlerine dikkat ederek Kur'an-ı Kerim'i dinler. Her halükarda adamın normal ayakta duruşu, oturuşu ve yanı üzerine yatışı ile Kur'an-ı Kerim okurken veya dinlerkenki hali arasında bir fark ortaya koymak lazım gelir. Nasıl bir insan hasta yatağında bile kendisini ziyarete gelen biri olduğunda kendisine bir nevi bir tür çeki düzen vermeye çalışıyor. Hele de işte bir cumhurbaşkanı, bir başbakan, bir başkan, bakan vesaire filan, yani itibarlı biri geldiğinde kendisine biraz daha çeki düzen verme ihtiyacını hissediyorsa, alemlerin Rabbinin kelamı okunurken veya kendimiz okurken kendimize bir nebze, durumumuza göre, sağlığımıza göre çeki düzen vermemiz gerekir. Bu Kur'an-ı Kerim'e kulak vermenin, Kur'an-ı Kerim okunurken veya okurken sessiz olunuz malindeki ayet-i kerimenin muhteva ve muktazasının bir gereği olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim'i hayatımızın tamamına yerleştirmek durumundayız. Elbette elimizden geldiğince Kur'an-ı Kerim okunduğunda dizüstü oturarak Kur'an-ı Kerim'i dinlemeye gayret gösteririz. Her türlü meşguliyetten kendimizi soyutlayarak Kur'an-ı Kerim'e kulak vermek suretiyle Kur'an-ı Kerim'i dinleriz. Ama yorgun argın bitap düştük, uzandık. Böyle bir durumda da efendim başka şeyler dinleyeceğimize, Kur'an-ı Kerim dinlemek suretiyle biz dinlenmeyi de Kur'an-ı Kerim'le geçiririz, geçirmeye gayret ederiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim hayatımızın her alanında bulunmalıdır. Bazen şöyle bir kıyaslama oluyor. Efendim Türkler Kur'an-ı Kerim'e çok saygılı. Onu duvarda yüksek bir yere alıyor, asıyorlar. Hiç ellerine almıyorlar. Efendim filanlar Kur'an-ı Kerim'le fazla laubali oluyorlar. Hatta okuyorlar, işte yoruluyorlar, yere koyuyorlar vesaire. Unutmamak gerekiyor ki Kur'an-ı Kerim'e tazimin, saygının, edebin birinci derecesi Kur'an-ı Kerim'i okumak ve okuduklarımızla amel etmektir. Yoksa Kur'an-ı Kerim'i okumadan Kur'an'a saygı gösterdiğini iddia edenler aslında boş bir iddianın peşinde koşuyorlar. Evet, bizim ecdadımız hem Kur'an-ı Kerim'in kapak haline gelmiş mushafa ihtiram göstermişler, saygı göstermişler, onu olabildiğince yüksekte tutmuşlar, hem de okumuşlar ve onu tatbik etmişler. Bugün de zaman zaman duyuyoruz, Afrika'nın bazı yerlerinde Kur'an-ı Kerim ezberine çok büyük ehemmiyet veriliyor. Hafız olanlar baş üstünde tutuluyor. Hatta bir mecliste Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezbere bilenlerle Kur'an-ı Kerim'den birkaç cüz ezbere bilenlerin protokoldeki yerleri bile ayrı. Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezbere bilen en yüksek yerde oturuyor. Az biraz bilenler, onlar daha düşük bir mevkide oturuyorlar. Böylelikle Kur'an-ı Kerim'e saygıyı hafız efendilere de saygı olarak anlıyorlar ki doğrudur. Günümüzde de hafızlık müessesesinin yaşaması için, efendim canlılığını devam ettirmesi için hafızlarımıza saygı göstermemiz gerekir. Hafızlık çok önemli bir nimettir. Bu nimeti Cenab-ı Allah kimlere vermişse onların kadru kıymetlerini bilmek de bize düşer. Onlara da saygı göstermek lazım. Böylelikle onlar da taşıdıkları, ezberledikleri Kur'an-ı Kerim'in ehemmiyetine vakıf olsunlar. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'e karşı elimizden gelen saygıyı, edebi göstermemiz lazım gelir.
Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz. Efendim şimdi namazla ilgili, namaza mani olan necaset hakkında detaylı bilgi verir misiniz? Biriken idrar damlaları namaza mani olur mu diye soruluyor.
Şimdi şeriatımız, dinimiz necis kavramını bizlere anlatıyor. Bu necis kavramına dahil olan şeylerin namaz esnasında ne namaz kıldığımız mekanda, seccademizde, ne vücudumuzda, ne de giydiğimiz elbisemizde bulunmaması lazım gelir. Dolayısıyla namazın şartlarından bir tanesi necasetten taharettir. Yani her türlü şeriatımızın pis olarak saydığı, ki özellikle bunun altını çizerek söylüyorum, halkın pis olarak saydığı şeyler farklıdır. Dinimizin pis olarak saydığı, yani örf ile din zaman zaman ayrı düşebilir. Mesela toprağı vesaireyi örf pis olarak görebilir efendim, ama dinimizde pis dediğimiz şey vücuttan, bedenden akmış olan kandır efendim, idrardır, büyük abdesttir, vücudumuzdan çıkan irindir vesairedir, bir de şarap, alkol, bunlar pis olan, meyte dediğimiz leşler, pis olan şeylerdir. Bunların ne üzerimizde, vücudumuzda, elbisemizde ne de namaz kıldığımız yerde bulunmaması lazım gelir. Değerli kardeşimizin sorusu, işte özellikle de erkeklerde yaşlılıkla beraber idrar kaçırma problemi olabiliyor. Bu tür şeylerde vücuttan elbisemize dağılmış olan, gelmiş olan idrar namaza mani bir pisliktir. Üstümüzün, başımızın temiz olması lazım gelir. Bundan dolayı da abdest almadan önce, abdest bozarken bu temizliğe dikkat etmemiz lazım gelir. Ne kadar insan bu necasetten taharet meselesine dikkat gösterebilirse o kadar namazından zevk almaya başlar. Ama bunun bir vesvese haline de gelmemesi lazım gelir. Bunun için de kişinin kendisini, bedenini, sağlığını, sıhhatini iyi bilmesi iktiza eder. Şöyle ki genç bir adam efendim, eğer küçük abdestini bozmuşsa bunun vücudundan idrar gelme ihtimali sıfıra yakındır. Eğer bir sağlık problemi yoksa işini bitirdikten sonra vücudundan bir sızıntı olması, idrar mahallinden bir kaçak olması ihtimali çok düşük bir ihtimaldir. Bunu problem haline getirip bunu vesvese yapmak doğru olmaz. Ama yaş ilerlemişse, sağlık problemleri ortaya çıkmışsa, efendim bevil yollarında bir iltihaplanma söz konusu olmuşsa, prostatı varsa, bir takım gerekçelerden dolayı insan çamaşırında bir iki böyle efendim lekeler gördüğünde buna karşı bir tedbir almalıdır. Bununla ilgili bir abdestle ilgili bir de necasetle ilgili durum söz konusu. Eğer bir kimse idrar kaçırıyor ve idrar kaçırdığının farkına varmıyorsa, 90 yaşına gelmiş dedemiz veya nenemiz neyse, idrar kaçağı var efendim, abdest alıyor, abdesti bozuluyor, abdest alıyor, abdesti bozuluyor, ne yapacak? Bu gibi kimselere sahibi özür diyoruz. Yani özürü var bu kimsenin, mazereti var. Bu kimse her bir vakit için abdest alacak, ezanla beraber abdest alacak ve hangi özür kendisinde daimi ise o özür vakit içerisinde gelse de onun abdesti bozulmaz. Söz gelimi öğle namazını kılacak bu Müslüman, öğle ezanıyla beraber abdestini alır, camiye gider. Binaenaleyh bu ezandan sonra, abdestini aldıktan sonra bir idrar sızıntısı olacak olsa onun abdesti bozulmaz. Ne zamana kadar? İkindi namazına kadar bozulmaz. İkindi ezanıyla beraber tekrar yeniden abdest alması gerekir. Ama bu arada efendim normal bir insan gibi gitmiş tuvalete, abdest bozmuş, efendim burnu kanamış vesaire olmuş, diğer meselelerden abdesti normal kimselerde olduğu gibi bozulur. Ama bu özür sahibi olmasını gerektiren, mazeret konusu olan şey vakitten vakite onun abdestini bozar, onun haricinde abdestini bozmaz. Namaz meselesini böyle hallettikten sonra bu kimse eğer özür sahibi olmuş ise, yani idrar kaçağı var bu kimsede, bu da kendine göre bir takım tedbirler almaya çalışır. Fakat çamaşırında birkaç damla idrar olmuş. Bu da imkanları çerçevesinde her gün iç çamaşırını değiştirir. Eğer bulunduğu imkanlar her gün değiştirmesine imkan vermiyorsa iki günde bir değiştirir. Böylelikle necasetten taharet meselesini çözmüş olur. Ancak şunu unutmamak lazım gelir ki biz bu tür pisliklerin temizlenmesinde muaf tutulan, yani mazur görülen bir miktardan kitaplarımız bahsediyor. Bunu olağanüstü şartlar ve bilmeden oluşan necasetler için kabul etmek lazım gelir. Binaenaleyh adamın imkanı var, evinde bakmış ki iç çamaşırına bir damla kan bulaşmış veya kan aldırmış da gömleğine, atletine bir damla kan bulaşmış. Efendim şu kadar necaset olabiliyor, muaf miktardır deniliyor. Binaenaleyh bu bir damladan bir şey olmaz deme lüksümüz yoktur. İmkanımız varsa o bir damla bile olsa onu derhal temizlemeliyiz, çamaşırımızı değişmeliyiz veya yıkamalıyız. Böylelikle temiz bir şekilde Cenab-ı Allah'ın huzuruna namaza durmalıyız. Yok efendim şu kadar miktar affedilen miktardır. Binaenaleyh bir damla, iki damla, üç damladan bir şey olmaz denilmez. Ne zaman böyle bir af miktarından söz edilir? Namazını kılmışsın, akşam eve gitmişsin, bakmışsın ki çamaşırında bir iki damla idrar lekesi var. Tamam, bu af olunan miktardır, haberin yokken bu olmuş. Binaenaleyh eğer abdestinle ilgili bir sıkıntı yoksa bu necasetten taharet meselesiyle ilgili de bu kadar miktar bağışlanır, affedilir. Veya seyahattesin, dışarıdasın, çamaşırını değiştirme imkanın yok. Bir yerde bir kan damlası damlamış gömleğine, bir damladan bir şey olmaz denilir. Ama imkan olduğunda bunun derhal temizlenmesi lazım gelir. Bu buaf tutulan miktarlar olağanüstü durumlar için söz konusudur. Evet.
Evet. Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi tabii yapay zeka hayatımıza girdi. Yapay zekanın verdiği fetva ile amel edilir mi?
Yapay zekanın verdiği fetva ile yapay insanlar amel ederler. Şimdi kendi ayağımıza da kurşun sıkmayalım. Yapay zeka ile fetva işi çözülecek olsa o zaman bizim bu programlarımızı yapay zekaya bırakmamız lazım gelir. Yapay zeka meselesini iyi anlamak gerekiyor. Ben bir misal üzerinden söyleyeyim. Bir gün çocuk dedi ki, baba dedi ben dedi ödevimi dedi yapay zeka ile yaptım dedi. Hoca benden bir kitabı özetlememi istedi. Ben de onu dedi yapay zeka ile konuşarak dedi yazarak yaptım. Sonunda bir gördüm ki yapay zeka kendi kafasına göre olur olmaz her şeyi söylüyor yalan yanlış. Sonra anladım ki diyor yani yapay zekanın söylediklerini test etmek gerekiyor. Şimdi yapay zeka dediğiniz akıl sahibi bir şey değil. Akıl sahibi olan insanların programladığı bir şey. Evet, elindeki verileri çok hızlı bir şekilde analiz edebiliyor. Benzer metinleri ortaya çıkartabiliyor, koyabiliyor. Binaenaleyh siz bir fetva sorduğunuzda o fetva eğer internet dünyasında biri tarafından yanıtlanmışsa o yanıtı alıp önünüze koyabiliyor. Bazen yanlış yanıtlar verebiliyor, karıştırabiliyor. Bazen eğer böyle bir fetva daha önce biri tarafından sorulmamışsa kendisi benzeterek, uydurarak bir şeyler ortaya koymaya çalışıyor. Dedem rahmetli eczaneye gitmiş bundan işte 80 sene önce. Rahmetli olalı da zaten 30-40 sene oluyor. Eczaneye gitmiş işte filan ilaç var mı demiş. Demişler o yok ama muadili var. Dedem de demiş ki bize demiş Sıbyan Mektebi'nde derlerdi. Elif B altında bir nokta T ona benzer S ona benzer. Şimdi ona benzer değil kendisi var mı yok mu? Binaenaleyh yapay zeka dediğiniz şey de benzerlerini ortaya koymak suretiyle bir şey çıkartıyor. Bu noktada bilgiyi mücerret olarak ele alıp almamakla o bilgiyi kişiye özel harmanlamak ve tabiri caizse takva ile yorumlamak arasında bir tercihte bulunması gerekiyor bir insanın. Bizim alimlerimiz müftüde bulunacak şartları sayarlarken bunlardan en başında iman ehli olmasını ileri sürerler. Binaenaleyh yapay zeka iman ehli olursa onun fetvasına güvenilir diyeceğim ama orada da tabii tek bir şartın bulunması yeterli olmuyor. Dolayısıyla biz fetvayı oluştururken yapay zekadan istifade edebiliriz. Yani bir takım verileri, efendim Kur'an-ı Kerim'de filan kelimeyi tarat, efendim filan mesele nerelerde geçiyor, hadislerde nerelerde geçiyor türünden bir takım yan destekler alabiliriz. Ama Allah'ın muradını tespitte bize Allah'ın alim kullarının rehberlik etmesine ihtiyacımız var. Onlar da tabii öncelikli olarak bu meselede takva dediğimiz Allah'ın dinine karşı hassas olma gibi bir sıfatı, bir niteliği taşıyor olmaları gerekir.
Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, dinleyicimiz şöyle bize soru göndermiş. Çocuk ismi olarak Muhammed ismi koymak, salavat getirmek gerekir deniyor. Doğru mudur?
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini çocuklarımıza koymamız gerekiyor. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isminin konulduğu çocuk, o ismin sahibinin hayatı göz önüne gelecek şekilde her daim güzel bir şekilde anılacaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi Efendimizin namına kullanıldığında salatü selam getirilir. Yoksa Ahmet, Mehmet çocuğuna Muhammed ismini koydu diye Muhammed diye seslendiğimizde salatü selam getirmek gerekmez. Bu isim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için kullanıldığında veya Efendimiz denildiğinde, ki bizim bir Efendimiz var, o da sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, tek bir önderimiz var. Binaenaleyh böyle bir gerekçeden dolayı Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ismini çocuklarımıza vermekten imtina etmemiz doğru olmaz, kaçınmamız doğru olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok ismi var ama en meşhur olanları 4 tane biliyorsunuz. Muhammed, Mustafa, Mahmut, Ahmet isimleri. Bu 4 isimden herhangi birini erkek çocuklarımıza isim olarak vermemiz hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı vefa borcumuzun bir ödemesi mahiyetinde olur, hem de bu isim her anıldığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da akla geliyorsa o da bizim için muazzam bir kazanç kaynağı olur. Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ismini anmak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam getirmek bir Müslüman için muazzam bir gelir kaynağıdır, kazanç kapısıdır. Çünkü onun ismi anıldığında anıldığı mekana rahmet dolar. Anan kimsenin ve bu ismi duyan kimsenin gönlü rahmetle, efendim bereketle nimetlenir. Binaenaleyh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini sabahtan akşama kadar ansak yine o ismin hakkını vermiş olmayız. Bu vesileyle Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir sahabe efendimiz geliyor ve diyorlar ki ya Resulallah diyorlar, dualarımın bir kısmında ben sizin isminizi anıyorum ve size salat ve selam getiriyorum. Bu doğru mudur diye soruyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne kadar çok bana salat ve selam getirirsen o kadar senin hayrına olur. O zaman diyor ki bu sahabi efendimiz, 1/3 birini ben size salat ve selam getirmekle geçireyim duamın. Efendimiz ne kadar artırırsan diyor, 1/3 olsun, 1/2 olsun. Efendimiz her defasında ne kadar artırırsan o senin menfaatine olur deyince adamcağız diyor ki o zaman ben diyor duanın tamamını size salat ve selam getirmekle geçireyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o zaman diyor umduklarına nail, korktuklarından emin olursun diyor. Niye? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biz bir salatü selam getirdiğimizde Cenab-ı Allah Efendimizin naklettiğine, bize öğrettiğine göre bir melek gönderiyor ve Allah da sana 10 defa salat etsin diyor. Yani Allah sana merhamet etsin, Cenab-ı Allah senin muradını gerçekleştirsin anlamına gelecek şekilde bir melek bize 1/10 nispetinde mukabelede bulunuyor. Binaenaleyh biz kendi adımıza bir şey istediğimizde, kendimiz için dua ettiğimizde Ya Rabbi bana şunu ver, bunu ver diye istediğimizde, ki elbette Cenab-ı Allah'tan başka kimden ne isteyebiliriz? Her şey onun elinde, onun iradesinde, onun mülkünde. Bir defa istemiş oluruz. İsterken de tabii yani Cenab-ı Allah'a karşı işlemiş olduğumuz hatalarımız, suçlarımız, günahlarımız, isyanlarımız söz konusu. Ne kadar günahsız bir ağızla, ne kadar lekesiz bir kalple Cenab-ı Allah'a yöneldiğimiz, yönebileceğimiz meselesi de takdir edersiniz ki sıkıntılı olabilir. Ama biz Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e salatü selam getirdiğimiz için Cenab-ı Allah bir melek gönderir ve o Cenab-ı Allah da sana istediğinin, ihtiyacının 10 katını versin diye dua ederse, melek bizim için bir günah işlemiş değil. Cenab-ı Allah'a karşı bir isyanı, bir kusuru, bir mahcubiyeti de söz konusu değil. Böylelikle onun yapacağı duanın kabul olma ihtimali çok çok çok daha yüksek. Hatta kabul olmama ihtimali yok. Binaenaleyh Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i sabah akşam ansak, çocuklarımızı onun hatıralarıyla büyütsek yeridir. Bundan dolayı da çocuklarımıza Efendimiz aleyhissalatü vesselamın isimlerinden bir isim koymayı ihmal etmemek lazım. Bunu teşvik etmek lazım. Bu vesileyle de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ruhaniyetiyle büyüyen çocuk da inşallah o isimden nasip alacaktır, pay alacaktır. Efendimizin ahlakıyla yetişecektir, onun muhabbetiyle yetişecektir. Böylelikle Efendimiz aleyhissalatü vesselama karşı ümmet olmanın bir vazifesini de yerine getirmiş olacağız inşallah.
İnşallah. Efendim şöyle son günlerle alakalı bir soru. Gazze'ye doğru konvoya katılmalı mıyız? Katılmazsak vebal olur mu?
Şimdi Gazze kanayan yaramız. Binaenaleyh biz meşhur bir sözü var Mevlana Hazretleri'nin. Dünyada üşüyen bir kimse varsa diyor, benim ısınmaya hakkım yok diyor. Binaenaleyh biz Gazze ile dertlenmemiz gerekiyor. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam kim Müslümanların derdiyle dertlenmezse bizden değildir diyor. Bu dertlenme hangi boyutta veya kimin ne kadar gücü yetiyorsa o kadar olmalı. Ama Cenab-ı Allah bize Müslümanlığı bir denge dini olarak lütfetmiş, vermiş. Yani ne dünya için ahireti, ne de ahiret için dünyayı terk etmemiz gerekmiyor. Bundan hareketle insan vazifeleri arasında da bir dengeyi korumak durumunda. Bir konvoya katıldığında orada elbette o konvoydakilerin sesine ses katmak, onların görüntüsünü arttırmak, büyütmek, onlarla beraber bir heyecanı paylaşmak önemli. Ama eğer bunu yaparken bir takım vazifelerini de ihmal ediyorsa insan, yani bir vazife var, sensiz de o vazife ifa edilebiliyor. Bir vazife var, sen olmayınca o vazife ifa edilemiyor. Binaenaleyh burada dengeyi koruyabilmek önemli. Mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir seferdeyken sahabe efendilerimizden bir kısmı oruçlu, diğerleri oruç tutmamışlar. Ama oruç tutanlar dinlensinler diye efendim çalışmışlar, akşam yemeğini hazırlamışlar. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, bugün diyor oruç tutmayanlar oruç tutanların sevabına da nail oldular ve belki onları geçtiler mahallinde bir taltifte bulunuyor onlara. Burada da aynı mesele önemli. Yani elbette oruç tutmak büyük bir sevap, ama oruç tutanların rahat oruç tutabilecekleri bir zemini temin etmeye çalışmak, efendim Gazze ile ilgili yapılan faaliyetlere katılmak veya o faaliyetleri yapanları rahatlatacak bir eylemin içerisinde olmak. Burada herkes kendi üzerine düşeni kendi durumuyla mütenasip olarak değerlendirerek bir faaliyetin içerisinde olması lazım gelir. Yoksa bütün ümmeti Muhammed işini gücünü bıraksın ve bir meydanda toplansın. Bu da bir tercih meselesidir. Bu da bir eylem meselesidir. Kimi bunu daha derinden bir eyleme dönüştürür. Şöyle ki Gazze'nin işgali bir sonuç. Bizim fikri anlamda önce mağlubiyetimizin, sonra da efendim askeri siyasi anlamda mağlubiyetimizin bir sonucu. Bugün İslam ülkelerinin fikir düzeyinde bir galibiyetleri söz konusu olsaydı, askeri ve siyasi mağlubiyetin o kadar ehemmiyeti olmazdı. Yani baktığımızda Tatarlar gelmişler, Moğollar gelmişler, efendim Şam'ı işgal etmişler, Şam bölgesinde büyük kıyımlar yapmışlar. Ama 100 sene sonra o Moğollar kaybolup gitmişler, İslam potasında erimişler. Çünkü askeri olarak, siyasal olarak evet zayıf bir durumdaydık, mağlup bir durumdaydık ama düşünce olarak, bir medeniyet olarak galip bir durumdaydık. Binaenaleyh biz bugün maalesef o medeniyet durumundaki mağlubiyeti yaşadığımız için başımıza bunlar geliyor. Bu noktada herkes kendi işini en güzel yapmaya ve bu savaşın sadece bir Gazze savaşı olmadığını, küfür ve iman savaşı olduğunu, bugün Gazze oluyor, yarın Doğu Türkistan oluyor, hala Doğu Türkistan oluyor, Myanmar oluyor, dünyanın farklı coğrafyaları oluyor ve Allah'ın kullarına yeryüzünde hayat hakkı tanımamak için bir küfür cephesi çalışıyor. Bunlara karşı yapılacak birçok mesele var. Yeter ki Müslümanlar birbirlerine destek olabilsinler. Birbirlerini en azından sözlü olarak moralize edebilsinler. Şöyle bir şey de çok yanlış olur. Ya biz işte burada miting yapıyoruz, sen niye gelmedin? Niye derslerini boykot etmedin? Niye şunu yapmadın, bunu yapmadın diye birbirini ithama dönerse iş asıl hedefin sapması haline gelir. Dolayısıyla birinci mesele Mevlana'nın dediği gibi dünyanın bir tarafında üşüyen varsa bizim ısınma hakkımızın olmaması lazım gelir. Biz yemek yerken, otururken, efendim sohbet ederken Gazze'yi veya ızdırap halindeki Müslümanları zihnimizden çıkartmamamız lazım gelir. Dolayısıyla vazifeyi sadece bir alana indirgememek lazım. Herkese Cenab-ı Allah farklı kabiliyetler vermiş. Farklı efendim alanlarda çalışabilme gücü vermiş. Herkes Allah'ın verdiği kabiliyetleri o alanda değerlendirmeli. Bir adam düşünün mesela, şeker hastası. Efendim bir takım sağlık problemleri var. Bu kimse evinden dışarıda zaten 3 gün geçirdiğinde perişan oluyor, bakıma muhtaç hale geliyorsa, sen niye kalkıp da işte gitmedin diye bunu tenkit etmek doğru olmaz. Nitekim Kur'an-ı Kerim bize bu noktada ölçülü bir tavır sergilememizi söylüyor. Ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz döneminde en önemli sefer Tebük Seferi olarak görülüyor. Tebük Seferi hakikaten İslam'ın bir varoluş mücadelesi, savaşı olarak evet fiilen bir çatışma olmamış ama Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bütün imkanları seferber ederek efendim Tebük'e kadar gitmesi ve o günün süper gücüne bir nevi baş kaldırması İslamiyet'in devamı için çok önemli bir durumdu. O gün bazı Müslümanlar sefere katılamadılar. İşte kimi amaydı, kimi topaldı, kimi sağlık problemi vardı, kiminin şuyu, kiminin buyu vardı. Cenab-ı Allah onlarla ilgili bir takım özürlerinden dolayı sefere katılamayanlar اِذَا نَصَحُوا لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah ve Resulü için samimi davrandıkları sürece, yani Allah'ın dinine samimi olarak katkı sundukları sürece onlar üzerine bir vebal yoktur diyordu. Ama asıl tehlike bu meseleyi küçümsemeye çalışmak. Efendim 7 Ekim'de ne zorları vardı da güçleri olmadığı halde kalktılar, böyle bir şeye kalkıştılar. Onu yaptılarsa bugün işte bu sonuçları da hak etmişlerdir türünden Müslümanların birliğini ve dirliğini zedeleyecek şekilde hareket etmek bir Müslümana yakışan bir tavır değildir. Giden de gidemeyen de bu tür eylemleri desteklemek, efendim elinden gelen katkıyı vermekle mükelleftir. Cenab-ı Allah en kısa zamanda küfrün belinin kırıldığını, Müslümanların izzetine kavuştuğu günleri görmeyi hepimize nasip eylesin. Bugün kafirler efendim ehli küfür güçlü olduğu için değil, Müslümanlar gücünün farkında olmadıkları için bu zilleti yaşıyorlar. Cenab-ı Allah inşallah medeniyet alanında bu galibiyeti tattırsın bize. Müslüman olmanın izzetini, şerefini hep beraber inşallah yaşayabildiğimizde her alanda bu izzetin tezahürlerini, görüntülerini görmeye başlayacağız inşallah.
Hocam bu manada şöyle bir şey sormak istiyorum sizlere. Malumunuz yani bir devlet terörü var. Bir de işte dünyanın dört bir yanında yaşayan Yahudiler var. Bunlar da yani görebildiğim kadarıyla birçoğu öyle hani İsrail devletinin yaptığına müzahir tutumda bulunuyorlar. Dolayısıyla yani kişisel olarak böyle insanlarla muhatap olduğumuzda veyahut da işte bunlara karşı nasıl davranılmalıdır?
Şimdi tabii Kur'an-ı Kerim bize ehli kitapla olan ilişkilerimizde size kötülük yapmayan, sizi yurtlarınızdan çıkartmayan ehli kitapla insani ilişkiler ve onlara iyi davranmanızda bir problem yoktur diyor. Bunu teşvik ediyor. Yani insan olarak zulmü desteklemeyen, efendim soykırımı desteklemeyen bütün insanlarla insancıl hukuk çerçevesinde bir hukuk geliştirmek bize tavsiye edilen bir şeydir. Hatta Müslüman kendini sevdirebildiği ölçüde dinini başkalarına sevdirebilecek demektir. Bugün mesela Gazze'deki bir avuç Müslüman, birçoğu da asker olan esirlere o kadar insancıl muamele ediyorlar ki biz bile uzaktan bu kadar da fazla demeye başlıyoruz. Oysa onlar dinin gereğini yerine getiriyorlar. İslam'ın, Müslümanlığın güzelliğini sergiliyorlar. Afganistan'da da aynısı oldu. Birçok batılı unsur, savaşçı unsur Afganistan'da Müslümanların elinde esir kaldığında gördüğü muameleden dolayı Müslüman olmuştu. Bu bir Müslüman olarak bizim üzerimize düşen vazife. Ama bir yandan da işte mali olarak destek verdiğini, kazancının şu kadarını orada Müslümanların çocuklarını, bebeklerini katletsin diye Siyonist işgal devletine her ay düzenli olarak bağışladığını söyleyen bir güruh veya o ideolojiyi destekleyen Siyonist Yahudilerin dışında insanları affedersiniz böcekler gibi görüp bunların imha edilmesi lazım gelir diyen biz Allah'ın seçkin kullarıyız ve sizler de ancak bizim kölelerimiz olursunuz. Uslu uslu bize hizmet ederseniz ne âlâ. Yok siz de eğer bizim gibi insan olduğunuz iddiasında bulunursanız biz sizi imha ederiz diyen bir uluslararası Siyonist Yahudi grubu var. Bunlarla karşılaştığımızda onlara onların anladığı dilden hareket etmek lazım. Asıl kölelerin onlar olduğunu, asıl insan olanların bizim olduğumuzu onlara gösterecek şekilde muamele etmek gerekir. Çünkü zalime bir derece zulüm etmek onun zulmünü engelleyebilecek bir araç olarak görülebilir. Onların bu hedonist davranışlarına karşı biz geri durdukça onlar kendilerini daha ileriye götürecek, azıp kuduracaklardır. Dolayısıyla hadlerini bildirmek lazım. Ama bu yapılanların yanlış olduğunu iddia eden, dile getiren az da olsa bir Yahudi grup var. Bunlar İsrail diye bir devletin varlığının bile Yahudi inancına göre doğru olmadığını söyleyen bir kimsedir. Biz kimseye inancından dolayı saldıracak değiliz. Nihayetinde inanç kalbi bir meseledir. Zorlayarak kimsenin inancını değiştirmek mümkün değildir. Ama insanlık şunu görmüş ki yeryüzünde gerçek Müslümanlar hakim olduğunda yeryüzünde zulüm olmamış. Herkes hakkını almış. Hatta meşhur bir hadisedir. Mısır'da Hazreti Ömer Efendimiz döneminde Mısır valisinin oğlu bir delikanlı oradaki gayrimüslim Kıpti bir vatandaşın oğluyla yarışma yaparken onu geçmiş. Sen beni nasıl geçersin diyerek de gençliğin verdiği bir şeyle bir tokat atmış. Çocukcağız üzülmüş, babasına anlatmış durumu. Babası demiş ki oğlum dur bakalım demiş. Bunların adil bir lideri var, bir halifeleri var. Ona meseleyi götürelim demiş. Nihayetinde Hazreti Ömer Efendimiz'e gelmiş adamcağız Medine'ye, olayı anlatmış. Hazreti Ömer Efendimiz Mısır valisine bir küçük pusula, bir mektup gönderiyor. Oğlunu ve bu Kıpti'nin oğlunu al ve gel. Medine'ye geliyorlar. Mısır, Medine arası kaç bin kilometre yol. Nihayetinde yüzleştiriyor ve diyor ki sen diyor bu çocuğa vurdun mu? Evet vurdum diyor. Peki diyor. Dönüyor çocuğa diyor ki sen de diyor şimdi o sana nasıl tokat attıysa diyor bu milletin içerisinde sen de ona o tokatı at diyor. Hatta biraz da alaycı bir üslupla demek ki asillerin çocuğusun ha. Asillerin çocuğuna sen de tokat at diyor. Sonra da dünya tarihine geçecek şu altın harflerle yazılacak cümleyi söylüyor. Diyor ki anaların özgür doğurduklarını ne zamandan beri köle görür oldunuz diyor. Binaenaleyh kendi valisini basit bir mesele çocuklar arasında bir kavga çıkmış. Bundan dolayı adalet divanını toplayıp meseleyi çözüp peşinden de hür insanlara, özgür insanlara nasıl köle muamelesi yaparsınız, kafanıza göre davranırsınız diye azarlıyor. İşte adalet bu. Adalette faydar olunur. Ama adaletsizlikle iktidarda kalmak mümkün değil. Nitekim alimlerimiz tartışmışlar. İktidarın devamı için adalet mi yoksa Müslüman olmak mı gerekir? Hemfikir oldukları bir konu diyorlar ki adaletin temeli, mülkün temeli yani iktidarın temeli adalettir. Adaletli olan bir devlet gavur da olsa Allah'a inanmasa da iktidarını sürdürür. Binaenaleyh bugün İsrail Siyonist devleti yok olmaya mahkum. Çünkü zulüm ile abad olunmaz. Fakat bugün mü yarın mı Cenab-ı Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Bizim gerçek Müslüman olmamız Cenab-ı Allah'ın muradı. Bizim gerçek Müslüman olduğumuz zaman yeryüzünde de zulmün kalmayacağı, her türlü adaletsizliğin biteceği muhakkak.
Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftaki İlmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.